Ayrım 27 sayfa 353. Sonsuza kadar acaba? Bir insanı sonsuza kadar sevmek için ona yapışmak şart değil. Bir arada olmak, yüz yüze bakmak, hatta sevişmek dahi şart değildi. Sevgi, şefkati, tutkuyu, özlemi, kıskançlığı, sevgiliye sahip olma isteği kadar sevgili için göze alınan fedakarlığı, cefakarlığı da birbirine harmanlayan bir duygu değil miydi? Bu yüzden hiç aykırı kaçmayacak da saatin arka yüzüne itinayla kazınmış sonsuza kadar sözü. Ben buradan ayrılsam da sevgisini sonsuza kadar yüreğimde taşıyacağımı biliyordum. O da biliyordu. Aşağı kattaki kahvelerden birine oturup bir kahve ısmarladım ve Bora'yı aradım. Telefonu kapalıydı. Yayın evini aradım. Bora'nın masasına bağlı beni nihayet dedim. Daha dönmedi efendim. Dönmüştür. Geldiğini görmedin herhalde. Olur mu efendim? Ben öğle tatiline çıkmadım ki. Hep buradayım. Gelse görürdüm. Sen yine de bir bak. Telefonun zır zır çalışını duydum. Açan olmadı. Nadide bana bir şey söylemeden ben kapattım telefonu. Çoktan varmış olması gerekmiyor muydu? Telaşlandım, sinirlendim. Kahvemi bitirmeden yayın evine geri döndüm. Beni içeri girerken görünce Bora Bey gelir gelmez yollarım odanıza dedi Nadide. Odamdan iskemlemi sokağa görecek şekilde çevirdim. Bir sigara yaktım. Hüsam olup olmadığını bile bilmediğim adam yüzünden Bora'yı ikinci endişeli bekleyişimdi bu. Ne kadar zaman geçtiğinin farkında değildim. Geldiğini binaya girişini de göremedim. Kapım vurulunca dönüp baktım, oydu. Sandalyemi eski yerine çekerken sordum. Bunca zamandır neredesin? İlhami ne olur ne olmaz diye hemen yayın evine gelmek istemedim. Akmerkez'e yürüdüm. Rastgele bir sinemaya girdim. Arı olunca çıktım geldim işte. O muydu? Adamı gördün mü? Doğru adamla mı konuşmuşum ben? Bilmiyorum. Arkama bakmadan çıktım gittim. Nedense ona inanasım gelmiyordu. Gözlerimi gözlerine diktim Bora'nın. Bana doğru söylüyorsun değil mi Bora? Diye sordum. Niye yalan söyleyeyim ki? Ben telaşlanmayayım, üzülmeyeyim diye. Ne bileyim ben? Doğru söylüyorum. Benden hiçbir şey saklamayayım mı? Tamam, şimdi çıkabilir miyim? Yarım bıraktığım bir iş vardı da. Başımla çıkmasını işaret ettim. Gidince de bir sigara daha yaktım. İçimden bir ses Bora'nın benden gerçeği sakladığını söylüyordu. Ama yapabileceğim hiçbir şey yoktu beklemekten başka. Sonbahar güneşinin son gayretiyle aydınlanmış mutfağımızdaki küçük masada Eda ile sabah kahvaltısı yaparken bir yandan da gazete eklerine göz atıyordum. Hafta sonu olduğu için satı gelmemişti. Derya henüz kalkmamıştı. Hazır havalar iyi gidiyorken önümüzdeki hafta sonu Nihat'larla Polinesko'ya gitmeye kararlaştırdık dedi karım. Ata da bineriz. Nereden çıktı şimdi bu? Hafta sonu onca trafiğe girilir mi? Araba kullanmak sana zor geliyorsa adaya gidelim. Maksat temiz hava almak, biraz hareket etmek ve birlikte olmak. Onlarla yazın yapamadığımız tatilin acısını mı çıkartacağız böylece? İlhami, Nihat da Jülide çocuklarını bir araya getirip kaynaştırmak istiyorlar. Böyle bir hafta sonuna ihtiyaçları var. Handan'ın kuşkuculuğu ile bu programı Jülide mi istedi diye sordum. Hayır, Nihat istedi. Geçenlerde telefon etti. Jülide ile hafta sonlarında oğlunun yüzünden buluşamıyorlarmış. Oysa o hafta sonlarını çoluk çocuk hep birlikte geçirmek istiyor. İkisi çocuklarını alıp baş başa çıksalar daha iyi kaynaşmazlar mıydı? İlhan, bilmez misin böyle durumlarda hep bir katalizör ihtiyaç vardır? Peki hayatım, ille de Nihat'la Jülde'nin çocuklarına şey edeceksek gidelim dedim. Kimseye şey etmeyeceğiz, sadece onlarla birlikte olacağız, eskiden olduğu gibi. Hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını bildiğimden içimi çekip Eda'nın nihayet masaya bıraktığı gazeteye uzandım. İç sayfadaki haberlerin bazıları kırmızı kalemle çevrelenmişti. Bu da ne Seda, sen mi çizdin yazıların altını kırmızıyla? Sadece seni ilgilendirecek haberleri işaretledim, gözünden kaçmasın diye. Çin'le ilgili birkaç haberin altı çizilmişti. Niye öyle bakıyorsun yüzüme İlhami? Çin'le iş yapmıyor musun? Orada neler olup bitiyor bilmek istemez misin? Seni de alayım yayın evine dedim karıma. Vallahi harika asistan olursun. Hatta Handan'ın yerine gel. Ben de huzura kavuşayım. Eda o anda çalmaya başlayan telefonu uzanıp açtı. Günaydın Handancığım dedi. Yok uyandırmadın. Çoktan kalkmıştık. İyi insan lafının üstüne gelirmiş. Biz de şimdi senden söz ediyorduk. Ne mi diyorduk? Şey, ben gazetede Çin'le ilgili haberleri okuyordum da adın geçti işte. Hafta sonu olmaz, doluyuz ama hafta içinde yaparsan memnuniyetle. Hafta sonu mu? Nihatlarla Polinezya'ya gideceğiz de. Jülde de gelecek elbette. Olmaz hayatım, söz verdik, değiştiremeyiz. Eda dikkatimi çekmek için elini uzattı bana. Handan bizi yemeğe çağırmak istiyor. Cuma olur mu? Diye sordu. Yüzümü buruşturdum. İlhami cuma akşamından gideriz belki diye. Cuma olmasın dedi. Eliyle telefonun hizesini kapatıp yavaş sesle "Çarşamba?" diye sordu bu kez. Ben yavaşça "Hiç gitmesek olmaz mı?" dedim. Karım kızgın bir bakış attı bana. "Tamam Handan, Perşembe olsun. Derya'yı da getirelim mi? Başka kimse var mı?" Eda bir süre sessiz kalıp karşı tarafı dinledi. Bize hiç fark etmez. Sen nasıl istersen öyle yap dedi. Ve teşekkür edip kapattı telefonu. Tuhaf. Nihat'la jürideyi de davet edecekmiş. Hani jürideyler nefret ediyorlardı birbirlerinden. Handan tutarsızdır dedim. Aslında düşman olmaları için neden yok. Belki de iyi yapıyor çağırmakla ama jürilerin kabul edeceğini sanmıyorum. Göreceğiz bakalım dedim. Bizim katalizörlük görevimiz giderek kıymete binmeye başladı. Karıma renk vermemiştim ama bu gelişmeden çok rahatsız olmuştum. Kim bilir yine neyin peşindeydi Handan. Bir çay daha ister misin diye sordu Eda. Ben içerim, koyu olsun. İkimiz de dönüp kapıya baktık. Kızımız uyku mahmuru gözleriyle kapıda duruyordu. Ayaklarını bir şeye giy, üşüteceksin dedi annesi. Terlikten nefret ediyorum. Çorap giy bari. İyi böyle dedi Derya. Çıplak ayaklarıyla geldi. Küçük masada kendine bir yer açtı. Anne bana bir yumurta yapsana. Her zamankinden mi? Evet, Hasan olsun. Üçümüz de güldük. Çocukluğunda sandığı yumurta yerine Hasan'da yumurta dediği için aramızda sandığı yumurtanın adı Hasan kalmıştı. Uzanıp yanağına bir öpücük kondurdum. Annesi çay bardağını önüne bıraktı. Süper, tam şey kanı. Hangi hayvanın kanıydı baba? Kedi mi? Eda ile birlikte kahkahalarla gülmeye başladık. Tavşan kanı. Göndermez olaydım seni İngiltere'ye. Bir de boku yok mu? Düz bunun. Anneannem hani hep Necmi amca için öyle söylerdi. Tavşan boku gibi adam derdi. Evet. Kokmaz bulaşmaz hiçbir şeye karışmayan, fikir yürütmeye bile korkan insanlara denir. İyi de niye hep tavşan? Alınmaz mı zavallı tavşan? Çok konuşma, al soğutmadan Hasan'ını ye, dedi Eda. Küçük sahanı kızının önüne koyarken. Birden içimin ısındığını hissettim. İyi de ara sıra ailemle birlikte olmak. Bir pazar sabahı kahvaltısında üzerinde kızarmış ekmek, reçel, yumurta ve demlenmiş çay bulunan bir mutfak masasında saçma sapan şeyler konuşmak, olur olmaz şeylere gülmek çok iyiydi. Handan'ın evindeki akşam yemeğinden dönerken arabada zor geçen geceyi konuşuyorduk aramızda. Hande'nin yemekleri güzeldi ama çok sinirliydi. Yoruldu herhalde onca yemeği pişirirken dedi Derya. Ne yorulması? Yemekleri Arnavutköy'deki İtalyan lokantasında ısmarladı. O sadece salatayla tatlıyı yaptı. Tebekkeli değil, balık çok lezzetliydi. En iyisi bir tatsızlık çıkmamasıydı. Bir ara yazın siz nereye tatile gittiğiniz faslında tartışma çıkacak sandım. Neydi o merak Handan'ın tatile yalnız mı çıktınız, hangi tarihte çıktınız, nereye gittiniz, uzak doğuyu gördünüz mü, sahi görmediniz mi? Sorgu hakimi gibi üst üste sordu da sordu. İlk defa sana hak verdim, bazen çekilmez oluyor dedi Eda. Anne fark ettin mi? Nihat amcaya da çok kırıtıyor Handan. Bir ara konuşurlarken neredeyse içine düşecekti. O Nihat'a bayıldığından değil, sırf jürideyi sinir etmek için dedi Eda. Kendini hafta sonunda zorla davet ettirmesi ve sırf jüride rahatsız olsun diye. Ne istiyor ki jüriden? Bence çok hoş biri. Ah bir bilsem, başından beri sevmediler birbirlerini nedense. Ama her ikisi de karşılıklı çok kibardılar bu gece, öyle değil mi? Birbirlerini sevmiyorlarsa Handan onu niye davet etti bu gece? Jül de niye geldi diye sordu Derya. Ve hafta sonu birlikte olmaya neden itiraz etmedi? Kadınları anlamak zordur kızım. Neyini için yaptıklarını kimse bilemez. Hiç de değil baba. Benim sevdiğim de sevmediğim de bellidir. Nedenleri de çok açıktır. Sen karakterin oluşurken Batı kültürü aldın. Bu kadınlar Bizanslı dedim. Kabul etmiyorum. Annem de Bizanslı ama bunlar gibi mi? Daha bir kişi hakkında kötü konuştuğunu duymadım. Benim okulda ne derece verici İngilizler var. Lütfen böyle genellemeler yapma. Sözünü sakınmaktan çekinmeyen kızım haklısın. Genelleme yapmak doğru değil dedim. Ama sen yine de kabul et ki Handan ve Jülide de bir içten pazarlık durumu var. Sende de bir Handan antipatisi var. Hatta bu antipati Jülide'ye de bulaşmış galiba. Giderek kadın düşmanım olmaya başlıyorsun ne? Dedi Eda. Erkeklerle daha iyi anlaşıyorum. E çünkü erkeksin dedi karım. Ben de mesela erkeklerle değil kadınlarla sohbeti gezmeyi, eğlenmeyi, hatta dertleşmeyi tercih ediyorum şahsen. Başımı çevirip yanımda oturan karıma tuhaf bir endişeyle baktım. Orada dur, e mi? Deli mi ne bu senin baban dedi Eda. Eve vardığımızda saat yarıma geliyordu ama saatin geç olması ana kızı mutfak masasında oturup tuhaf gecenin dedikodusunu yapmalarına mani olamadı. Böyle çocuklarla hep birlikte hafta sonu tatilleri filan. Bu iş evliliğe gidiyor galiba dedi Eda. Handan bence boşuna kırıttı. Hande kendini küçük düşürdüğünü göremedi mi anne diye sordu Derya. Hafta sonuna katılmak istedi. Ben bile fark ettim. Onlardan tıs çıkmadı ama o yine de kendi kendine şey oldu. Ne oldu baba? Gelin güvey oldu. Ne tuhaf bir dil şu bizim Türkçe. Şimdi bu lafı çevirmeye kalksam yabancıya hiçbir şey anlamaz. Batı dillerinin sözlükleri bizimkini ikiye katlayabilir ama bizdeki deyim zenginliği de hiçbir dilde yok dedim. Kızım Türkçenin deyim zenginliğiyle ilgilenmedi. Sence evlenirler mi anne diye sordu. Jülide ile Nihat mı? Bilmem belki. İster miydin evlenmelerini? Sevincin yerini başka birinin alması yüreğimi burkuyor ama yalnızlık kolay değil kızım. Nihat amca yalnız değil ki, çocukları var. Çocuklar yarın öbür gün çekip giderler kendi hayatlarını yaşamaya. İnsanın eşinin yanında olmaması büyük yalnızlık. Allah kimseyi bizim yaşlarda yalnız bırakmasın. Hiçbir yere varmayacak bu konuşmayı daha fazla dinleyemedim. Odama yürüdüm, soyundum ve tek başıma uzandığım yatağımda geçirdiğimiz gergin geceyi düşündüm. Handan'ın bitirgi kurnazlığıyla sorduğu soruları, iz sürmesini, kendini önümüzdeki hafta sonu programına zorla dahil ettirmesini bir kere daha canlandırdım kafamın içinde ve bir karara vardım. Bu ani alınmış bir karar değildi. Bu noktaya adım adım itilmiştim adeta. Kararım hayatımı etkileyebilir, beni her bakımdan zora sokabilirdi ama üzerinde uzun uzadıya düşünülmüş bir karardı, kesindi. Ertesi sabah yayın evine biraz gecikmiş olarak gittiğimde Handan odasındaydı. Kapısını vurdum, içeri girdim. Günaydın dedi. Günaydın. Dün gece için çok teşekkürler. Yemekler gerçekten nefisti. İşim var mıydı? Bir şey konuşmak istiyorum. Yo, ne işim olacak? Gel otur. Masasının karşısındaki koltuğa oturdum. Tam da o anda cep telefonu çalmaya başladı. Açtı, varlığımdan biraz huzursuz, kısa ve kesik kesik konuştu. Evet. Sonra, öyle mi? Ben seni daha sonra arayayım, olur mu? Hemen araya girdim. Handan dur kapatma, ben çıkıyorum. Senin telefonun bitsin, sonra konuşuruz. Peki İlhami, konuşmam bitince gelirim sana. Çıktım odasından, kendi odama girdim. Küçük odanın içinde kafesindeki aslan gibi bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladım. Kendimi en hazır hissettiğim anda konuşamamış olduğum için gergindim. Daha önce de kaç kez dilimin ucuna gelenleri zamanında söyleyememiş, sonra da söylemekten vazgeçmiştim. Bugünkü fırsatı kaçırırsam kim bilir bir daha ne zaman, belki de hiçbir zaman. Sanırım bir 15 dakika kadar geçti, kapı açıldı Handan. Onunla her zamanki gibi kanepeye yan yana oturmadık. Handan'ı masamın karşısındaki koltuğa buyur ettim. Ben masamın başındaki yerime geçtim. Seni dinliyorum dedi. De bakalım diyeceğini, anlat İstanbul. Handan dün geceki yemekten sonra iyice kanaat getirdi ki, ben bu işi daha fazla götüremeyeceğim. Hangi işi İlhami? Birlikteliğimizi. Birlikteliğimiz tarafından bitirilmedi mi zaten? Lafımı kestiğin için gerisini duymadın. Ortaklığımızı bitirmek istiyorum. Ne? Doğru mu duydum? Evet, biz bir hata yaptık. Pardon, pardon. Ben bir hata yaptım. Büyük bir hata yaptım. Bu hatanın bedelini ödemeye hazırım. Bu hata benimle sevişmem miydi? Seninle yatmamdı. Sevişmedik ama yattık, öyle mi? Beni başka alanlara çekiyordu Handan. Bunun izin veremezdim. Bu konuyu ilk kez konuşmuyoruz. Biz birbirini çok seven iki arkadaştık. Sevgi aramızda hep vardı. Dostluğumuzun kıymetini bilemediğimiz için çok sarhoş olduğumuz bir gece yatarak dostluğumuzun içine ettik. Yatak arkadaşı olmayı ise hiç beceremedik. Şimdi ben her türlü birlikteliğimizi sıfırlamak istiyorum. Ortaklığımızı bozarak mı, beni ortada bırakarak mı? Seni asla ortada bırakmayacağım. Senin koymuş olduğun sermayeyi ikiye katlayarak sana geri ödeyeceğim. İstersen yeni bir şirket kurarsın. Benim bir şirketim var. Pekala, o zaman ben ayrılırım, başka bir şirket kurarım. Batarsın. Her ikimizi de besleyecek sayıda yazarımız ve okur kitlemiz yok. Yayıncılık yapmam şart değil. Belki bir reklam ajansı kurarım. Ya da bir PR şirketi. Derya'yı da ona göre eğitirim mesela. Konu bu değil. Konu hangi şartlarda ayrılacağımız. Bunu oturup konuşmamız lazım. Ben seninle istersen onu yapmaya hazırım. Ben ortaklığımızı sürdürmek istiyorum. İşte bu imkansız andan. Evlilikler nasıl çatlar bazen, yürütülemez hale gelir. En doğrusu boşanmaktır. Bizim ortaklığımız da tam o noktada. Buna dün gece mi karar verdin? Daha önce verdim ama dün geceki konuşmalar kararımı açıklamayı hızlandırdı. Ben iyi ev sahipliğinden öte ne yaptım sana dün gece İlhami? Bir hata mı yaptım? Evet, günahın kadar sevmediğim bir kadınla hiç alakan olmayan bir adamı evine davet ettin. Nihat'ı yıllardır tanıyorum. Sadece iş dünyası içinde tanıyorsun. Düne kadar bir sosyalleşmeniz yoktu. Nasıl yoktu? Onca kokteyl, davet, konferans. Onları evine Jülder'in Çin'de benimle birlikte olup olmadığını kolaçan edebilmek için çağırdın. Yemek boyunca sürekli Jülder'e yazın nerelere gittiğini, hangi tarihlerde gittiğini, kimleri gördüğünü sordun. Yüreğinde bir gram fesat taşımayan Eda'nın bile dikkatini çekmiş sorgulama tarzını. Dün gece ben peşimde bir hafiyeyle dolaşmaktan iyice bıkıp usandığımı anladım. Sabaha kadar düşündüm, bir karara vardım. Bu kararımdan dönmeyeceğim, bunu bil. Şimdi sen bir avukata mı danışırsın, kardeşinle mi görüşürsün, ne yapacaksan yap, bana istediğin formülü bildir. Ama şunu bil ki biz bir yol ayrımındayız ortak. Handan'ın yüzü bembeyaz olmuştu, göz pınarlarından yaşlar titreşiyordu. Bana hiçbir şey söylemeden öylece oturuyordu koltukta. Endişelendim. Bir şey ister misin diye sordum. Sana su, çay ya da kahve söyleyeyim mi? Başını hayır anlamında salladı. Bir 10 dakikaya yakın hiç konuşmadan karşılıklı oturmaya devam ettik. Benim içimde onunki kadar acıyordu. Elimle kurduğum, geliştirdiğim, başarıya ulaştırdığım şirketimi heba ediyordum. Sonunu göremediğim bir maceraya atılıyordum. Sonunu göremediğim ikinci maceraya atılıyordum aslında. Hem de artık hiç de genç olmadığım bir yaşta, elime yaklaşırken. Bu karara varırken geçirdiğim onca uykusuz gece, onca endişe ayrıca yıpratmıştı beni. Bu ayrılık oğlumun ölümünden sonraki ikinci büyük darbe olacaktı hayatımda. İlki kadar keskin, derin, korkunç değildi ama duygusal hayatımın travmalarıyla cebelleşirken şirketimi dağıtmak, yeniden yapılanmaya gitmek hiç ihtiyacım olmayan bir şeydi kesinlikle. Şu anda benim de içimden ağlamak, bağırmak, çağırmak geliyordu. Korkuyordum. Yüklenmekte olduğum sorumluluğun ağırlığı altında ezilmekten çok korkuyordum. Ben odama geçeyim dedi sonunda Handan. Sesi korkunçtu. Kalktı kapıya yürüdü, bir an durdu. Hemen yarın bir yanıt beklemiyorsun herhalde. Dediğim gibi avukatımla konuşmam, birilerine danışmam lazım. Zamana ihtiyacım var. Elbette. Çıktı. Midem bulanıyordu. Odamdaki tuvalete koştum. Tuvaletin kapağını kaldırıp ördüm. Rengim yemyeşil olmuştu. Aynanın yanındaki küçük duvar dolabını açtım. Allah nadiden razı olsun, bir koça şişe Red Bull kolonyası. Avucuma serpiştirdim. Kokladım, kokladım. Odaya dönüp sırt üstü uzandım kanepeye. Kulaklarım çınlıyor, başım dönüyordu. Tansiyonum mu düşmüştü acaba, yoksa çıkmış mıydı? Boynuma halat gibi dolanan Handan boynumdan çözülürken sağlığımı da birlikte mi götürüyordu? Şakaklarımda buz gibi ter, ellerim ayaklarım boşalıyordu. Nadide'nin telefonunu tuşladım, açtı. Odama gel dedim, hemen. Bir an sonra Nadide başucumda duruyordu. Kimseye belli etme, hele Handan Hanım'a hiç belli etme, telaşa vermesin ortalığı. Bir tansiyon aleti bul, kendimi iyi hissetmiyorum. Şu yakınımızdaki klinikten bir doktor çağırayım mı? Hayır, doktorluk bir durum yok. O halde karşıdaki eczaneden bir tansiyon aleti alıp geleyim hemen. Koş, kimseye bir şey söyleme. Nadide çıktı. Ne yapardım ben onsuz? Ayrılırken bana düşecek paya Nadide'yi mutlaka katmalıyım diye düşündüm. Az sonra yanında hışır hışır tansiyon aletinin paketini yırtıyordu sekreterim. Paketten çıkan el kitabını okudu, yüksük gibi bir şeyin içine işaret parmağımı sokturdu, ölçtü. 19'u 11 dedi. Siz sakın kalkmayın, uzana durun böyle. Ben hemen geliyorum. Birkaç dakika sonra elinde içine limon sıkılmış bir bardakla geldi. İçin efendim bunu. İyi ki Handan Hanım çayını limonlu içiyor da limon bulunduruyordu mutfakta. Son damlasına kadar için limon iyi gelir yüksek tansiyona. Uslu bir çocuk gibi söz dinledim. Boğazımı yakan ekşi limonu yüzümü buruşturarak içtim. Ben şimdi kimse şüphelenmeden yerime döneyim. Siz istirahat edin. Yarım saat sonra gelip tansiyonunuzu yine ölçeceğim. Bakalım fark etmiş mi? Hala yüksekse siz şu kliniğe kadar gideverirsiniz. Nadide çıktı. Ben gözlerim kapalı yatarken Handan'la olan konuşmamı aklıma getirmemeye gayret ettim. Olan olmuş, ok yaydan fırlamıştı. Şimdi bana düşen sonucu beklemekti. Nadide yarım saat sonra geldi. Yazı masamın çekmecesine sakladığı alet çıkardı yerinden. Tansiyonum yeniden ölçtü. 14'e 9. İyi. Düşmüş. Biraz ama yine de yüksek sayılır. Neden fırladı böyle? Bir şeye sinirlendiniz herhalde. Nadide gidince doğruldum. Uzandığım kanepede dik oturdum. Hafifçe başım dönüyordu. Eda'ya telefon ettim. Akşama program yaptınsa iptal et dedim. Kendimi iyi hissetmiyorum. Hemen telaşlanma. Önemli bir şeyim yok. Nezle oluyorum galiba. Bu akşam kendi kendime kalmak istiyordum. İç sesimi dinlemek, verdiğim kararın muhasebesini yapmak, ortaklığı bozarken başvuracağım avukatın kim olacağını saptamak ve galiba en çok da işleri bu noktaya getirdiğimden dolayı kendime lanet etmek için. Akşam yemeğinde önüme bir tavuk çorbası koydu Eda. Soğuk algınlığına iyi gelir diye çorba yaptırdım sana. Ama nezleli bir halin yok dedi. Daha iyiyim dedim. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim, şaşacaksın. Handan aradı bugün. Hafta sonu bize katılmaktan vazgeçmiş. Karımın yüzüne baka kaldım. Anlaşılan Handan kılıçlarını kuşanmakta hiç vakit kaybetmemişti. Ne bakıyorsun öyle, anlamadın galiba. Hafta sonu bizimle adaya gelmek için yırtılmıştı ya, dün gece vazgeçmiş. Neden? Daha ilginç bir davet almış. Başka neler söyledi? Gelmeyeceğini söyledi işte. Hepsi bu mu yani, başka bir şey söylemedi mi? Söyledi elbette, Handan bu. Ben de sizinle geliyorum diye Jülden'in yüzü düşmüştü. Gelmeyeceğimi ona haber ver de kıçına kına yaksın dedi.